Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda sabırla ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır. Benden sonra farklı işler olacak. Adam kayılacak, torpil yapılacak. Hoşunuza gitmeyen, garip gördüğünüz, bu İslam'a uygun değil, Müslüman bunu yapmamalı dediğiniz işler göreceksiniz. Buyuruyor. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz? Yani çekelim kılıcı, saldıralım mı? Ne yapalım? Nasıl bir hareket tarzı çizelim diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz üzerinize düşen vazifeleri yapın. Kendi hakkınızı da Allah'tan bekleyin. Yani ben idareceme karşı, devletime karşı üzerime düşenleri yapıyorum. O ise benim hakkımı vermiyor. O zaman ben bundan sonra ben de üzerime düşenleri yapmayayım. Böyle bir şey söylemeyin. Siz üzerinize düşenleri yapın. Ecrinizi verirlerse, karşılığını verirlerse ne ala, vermezlerse siz Allah'tan bekleyin. Mutlaka Cenab-ı Hak zayi etmez, onu verir size. Bu ve bundan önceki hadis-i şerif sabrın toplum ve idare yani sistemle ilgili yönünü ortaya koyuyor. Önceki hadiste Hazreti Ömer'in Uyeyne bin Hısn'a karşı sabırlı olması, onu affetmesi, onun kaba saba konuşmalarını cezasız bırakmasıdır. Şu halde sabır tek taraflı değildir. Yöneticiler için ne kadar gerekliyse, yönetilenler için de en az onun kadar gereklidir. Nasıl idareci sabırlı olması gerekiyorsa, idare edilen de sıkıntıya düştüğünde, hakları verilmediğinde sabretmelidir, Allah'a sığınmalıdır. Zira sadece yöneticiler, yönetilenlerin kabalık ve cahilliklerine muhatap olmazlar. Yönetilenler de yöneticilerin bir takım haksızlıklarına, adam kayırmalarına, yersiz tercihlerine, zulümlerine maruz kalırlar. Hatta çoğunlukla da böyle olur. İmam Nevevi bu iki hadisi peş peşe getirmek suretiyle sabrın idareci, idare edilen münasebetlerinde aynı derecede gerekeceğine dikkat çekmiş. Bu noktalardaki muhtemel soruları bu hadislerle cevaplandırmıştır. Devlet imkanlarıyla adam kayırmaların, Müslümanların hoş görmesi mümkün olmayan bazı iş ve uygulamaların görüleceği Peygamber Efendimiz tarafından bizlere bildirilmiş. Böyle olunca ashab-ı kiram o takdirde ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini sormuşlar. Efendimiz de siz zekat vermek, cihata katılmak gibi size düşen vazifeleri yerine getirin. Mahrum bırakıldığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin buyurmuştur. Bunun için de isteyene kalkışmayın, fesat çıkarmayın, huzursuzluk çıkarmayın. İdareye baş kaldırarak, kargaşa çıkararak hak almaya kalkışmak daha işleri zora sokar. Pek çok insanı haksızlığa uğratır. Yani yöneticilerinizin size yaptıkları haksızlığa sabır ve tahammül gösterin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onları ıslah etmesini, haklarını ödemelerini sağlamasını Allah'tan dileyin. Allah'a dua edin. Yöneticilerinizin ıslah için. Onlar için, düzelmeler için, adil olmalar için bol bol dua edin ki faydası da size dönsün. Hemen işaret edelim ki bu tutum idarecilerin haksızlığını haklı görmek ve göstermek değildir. Elbette itaatin bir sınırı vardır. O da Allah'a karşı gelmemektir. Yani Allah'a isyan söz konusuysa orada itaat edilmez. Yani idareci insanları Allah'a isyan etmeye, bir günah işlemeye zorluyorsa orada itaat etmek gerekmez. Efendimiz Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur buyurmuştur. Her haksızlık için hemen ayaklanmaya kalkılmaması, sabırlı davranılması, anarşiye yol açılmaması istenmektedir. Konuyu İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis daha da açıklamaktadır. Seleme bin Yezid el-Cufi radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın Nebisi, kendi haklarını bizden isteyen, fakat bizim haklarımızı vermeyen idareciler başımıza geçerse, bize nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirdi. Yani bu sorudan da hoşlanmıyor Efendimiz. Böyle bir durumdan da hoşlanmıyor. Olacak maalesef ama Efendimiz üzülüyor yani. Bu keşke olmasa ama olacak. O tekrar sordu. Efendimiz yine yüzünü çevirdi. Sonra tekrar sordu. Bu arada Eş'as bin Kays Seleme'yi çekti. Resulullah dedi, niye rahatsız edip duruyorsun? Hoşlanmadığı bir soruyu sorup duruyorsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o esnada şöyle buyurdular. Dinleyin, itaat edin. Çok zor bir mesele. Şimdi yani itaat etmese işte haksızlığı giderin dese kargaşa çıkacak. İtaat edin dese idareciler zulüme doymuyor, zulmedip duruyor. İki arada bir arada kaldığı için Efendimiz de yüzünü çeviriyor. Yani bu hoşlanmadığı bir durum. Ne idareci zulmetsin, ne idare edilen isyan etsin. Dinleyin, itaat edin. Onlar kendi yüklendiklerinden, siz de kendi yüklendiklerinizden sorumlusunuz. O herkes kendi yaptığından sorumlu. Onlar zulümlerinin cezasını çekecekler. Siz de sabrınızın mükafatını alacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle yöneticiler kendi yüklendiklerinden, yani adaletli olmak ve halkın haklarını gözetmekten sorumludurlar. Yapmazlarsa vebali onlaradır. Siz de dinleyip itaat etmek ve başkalarının haklarına riayet etmekten sorumlusunuz. Siz üzerinize düşeni yaparsanız Allah mükafatınızı verir. Düşmez, üzerinize düşeni yapmaz, kargaşa çıkarsanız yine cezasını, vebalini çekersiniz. Zulmediyorlar diye yöneticilere itaat etmemek gerekmez. Görülen haksızlıklara sabır ve tahammül etmek, Müslümanların toplum huzurunu kaçırmamak gerekir. Haksızlığa uğradık diye haksızlık yapmak doğru değildir. Allah'a isyan etmeyi emretmedikleri sürece amirlere itaat edilir. Ebu Yala, Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Medinelilerden bir adam, Ensardan bir zat, "Ey Allah'ın Resulü, falan kişi gibi beni de vali tayin etmez misiniz?" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benden sonra adam kayırma olayları göreceksiniz. Havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz." buyurdular. Üseyd bin Hudayr Medineli Müslümanlardan olup Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. Musab bin Umer'in Medine'deki çalışmaları sonucu Müslüman olmuştur. İlk Müslüman olan Medine'de kabile reislerinden, o Müslüman olunca bütün kabilesi Müslüman oluyor. Güzel Kur'an okuyan sahabilerdendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 18 hadis rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Üseyd bin Hudayr ne güzel bir kul diye takdir edilen bu sahabi Hicri 20 yılında vefat etmiş ve Bakî kabristanına defnedilmiştir. Radıyallahu anh. Bazı mevki ve makamlar insana cazip gelir. Bu tür meyillere karşı koyup sabretmek gerekir. İdareci olmak ister insanlar. Bu hadis bunu tespit etmektedir. Hazreti Peygamber'in valilik isteyen Müslümana kendisinden sonra adam kayırma olayları görüleceğini haber vermesi, böylesi isteklerle veya desteklerle bir yerlere gelen ehliyetsiz kimselerden olmamak lazım geldiğini anlatmaktadır. Layık olmadığı mevki ve makamlar için aracı koyma isteğine sabretmek de bir fazilettir. İnsanlar bir takım usulsüzlükleri görerek kendilerinin haklıklarına bunları gerekçe yapmaya kalkmamalıdırlar. Aslında mevki ve makam, içtimai kimlik, kişilik ve şöhret arzusu birçok insanı gayrimeşru yollara zorlayabilir. Bunlara sabretmek de bela ve musibete sabretmekle eşdeğerdedir. Bize göre hadisimiz bu mesajı vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisteki bu cevabıyla zikredilen valinin tayininde kayırma söz konusu olmadığını anlatmak istemiş, böylesi uygulamaların sonraki dönemlerde görüleceğini haber vermiştir. Diyor ki falanca vali tayin ettiniz, beni de tayin edin. Efendimiz diyor ki o layıktır bu işe, onun için tayin ettik. Ama benden sonra böyle olmayacak diyor. Herhalde bu tür uygulamalar tarih boyunca binlerce misaliyle görüle gelmiştir. Maalesef. Hadiste falan kişi ifadesiyle vali tayin olunduğundan bahsedilen kimsenin Amr ibn-ül As olduğu sanılmaktadır. Sonra da Müslüman olmuş ama idarecilik, komutanlık kabiliyeti olduğu için hemen Efendimiz onu komutan tayin etmiş. Söz edilen havuz da Peygamber Efendimizin ahiretteki Kevser havuzudur. Oraya havuzun başında benim yanıma gelinceye kadar sabredin. Sabredemezseniz demek ki o havuzun yanına gelemezsiniz demek istiyorum. Mevki ve makamın çekiciliğine karşı sabretmek sabrın önemli bir boyutudur. Makam, mevki için sabretmek, onun cazibesine dayanmak sabırdır. İşler ehil olmayanların eline geçip bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman doğru da sabır göstermek gerekir. Doğrusu neyse onu yapmakta sabretmelidir. Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre savaşlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından batıya doğru kayıncaya kadar bekledi. Zeval vakti. Öğle vaktine kadar. Sonra kalktı ve ey Müslümanlar, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Düşmanla savaşmayı istemeyin. Allah'tan afiyet dileyin. Afiyet çok geniş manalı bir dua. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi bütün faydaları Allah'tan istemek demek. Allah'ım senden afiyet diliyorum. Allah afiyet versin diyoruz. Veya yemekte biz sadece afiyet olsun diyoruz. Halbuki afiyet hayatın her alanını kapsayan geniş manalı bir dua. Allah'tan af ve afiyet isteyin. Allahümme inni eselükel affe vel afiyete fid dünya vel ahire deyin diye Efendimiz en önemli dualardan birisi olarak bunu tavsiye ediyor. Allah'tan afiyet isteyin, savaş istemeyin. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Artık kaçınılmaz olursa da savaşta da sabredin. Cennetin kılıçların gölgesi altında olduğunu bilin. Şehit oluncaya kadar kılıcı çalın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle dua ettiler. Ey kitabı indiren, Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde yüzdüren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl. Demek ki bir savaş öncesinde Efendimiz bu nasihat ediyor ve Allahümme münezzilel kitab ve mücriyes sahab ve hazimel ahzab ihzimhum ve ansurna aleyhim diye dua ediyor. Abdullah İbni Ebi Evfa kimdir bu sahabi? Bunun hem kendisi hem de babası sahabidir. Beyat-ı Ridvan'da bulunmuş. Huneyn'e ve daha sonraki savaşlara iştirak etmiştir. Künyesi Ebu İbrahim'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Medine'den ayrılmayan Abdullah radıyallahu anh Resulullah Efendimizin vefatından sonra Kufe'ye gitti. Kendisinin 95 rivayeti vardır. Ömrünün sonlarında gözlerini kaybeden Abdullah radıyallahu anh Kufe'de en son vefat eden sahabi oldu. Radıyallahu anh Abdullah İbni Ebi Evfa. Sabrın en son ve en çok lazım olduğu yeri yani cihadı dikkatlerimize sunmak üzere İmam Nevevi bu hadisi sabır konusunun sonunda zikrediyor. Hakikaten savaş can pazarı, ölümle karşı karşıyasın. Her an ölebilirsin. Burada sabretmek sabrın en son noktası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanla savaşmak için güneşin tepe noktasından batıya kaymasını beklemesi, havanın biraz serinlemesini ve duaların makbul olduğu namaz vaktinin girmesini istemesinden olsa gerektir. Öğle namazı giriyor çünkü zevalde. Güneş tam tepeden batıya meyledince buna zeval diyoruz. Öğle namazı ondan sonra girmiş oluyor. Demek ki namaz vakitlerinde dualar daha makbul. Namazın ilk vakitlerinde daha makbul. Onun için Efendimiz de o duanın makbul olduğu vakti bekliyor. Biraz da havanın serinlemesi. Sonra düşmana saldıracak. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmek bir anlamda kendine aşırı güvenmek ve düşmanı küçümsemek demektir. Düşmanla karşılaşmayı istemek ahlaki bir zaaf, kendisine aşırı güvenmek ise çok büyük taktik hatasıdır. Her ikisi de insanın başarısını değil, yenilgi ve perişanlığını hazırlar. Bu hadis-i şerif ile şu ayetler arasında tam bir uyum ve paralellik bulunmaktadır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Enfal suresi 45 ve 47. ayetler. Ey iman edenler! Bir bölükle karşılaşırsanız sebat edin. Düşmanla karşılaşınca sabredin, sebat edin. Allah'ı çok zikredin ki başarıya ulaşasınız. Sabır ve zikir demek. Zikir her yerde gerekiyor. Savaşta, çalışırken, ibadette, boş dururken, çalışırken, meşgulken her an zikretmek. Allah'a ve peygamberine itaat edin, çekişmeyin. Yoksa korkar, başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Birbirine çekişmeye başlayınca kuvveti gider insanın. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından şımararak, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Mekkeli müşrikler böyle şımararak, şarkılarla, danslarla, içkilerle çıktılar şımararak. Eğlence gidiyoruz diye. Perişan oldular tabii ki. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi asıl yapılacak iş Allah'tan afiyet dilemektir. Allah'ım bize afiyet ver, bütün müminlere afiyet ver demektir. Dünya ve ahirette afiyet, belasız ve sıkıntısız bir hayat istemek elbette en tabii iştir. Akıllı insan durduğu yerde başına iş açmak istemez. Ancak kendi iradesi dışında düşmanla karşılaşan mümin, Müslümana yakışan bir tavır sergileyerek sabreder. Zira cennete giden yollardan biri de cihattır. Yani cennet kılıçların gölgesi altındadır. Savaşın tahmini ve tahammülü güç sıkıntılarına, acılarına sabretmek hem zaferi hem de Allah rızasını kazandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisimizin sonundaki duayı Buhari'nin bir rivayetinden öğrendiğimize göre Hendek gazvesinde yapmıştır. Hendek gazvesinde. Belaya, musibete ve düşmana sabretmekte duanın büyük bir yardımcı olduğu da böylece ortaya çıkmaktadır. Nitekim yukarıda mealini verdiğimiz ayette de düşmanla karşılaşırsanız sebat edin ve Allah'a çok anın ki başarıya ulaşasınız buyurulmuştur. Sabır ile Allah'ı anmak ve ona yalvarmak arasında sıkı bir bağın bulunduğuna dikkat çekiliyor burada. Sabretmek, Allah'ı anmak, dua ve zafer. O halde şöyle diyebiliriz. İlk hadiste nurdur diye tarif edilen sabır, yani sabır bir nurdur. Ve o nurun insana vereceği dayanma gücünü Allah'ı anmak ve ona yalvarmak artırmaktadır. Bu nuru zikir ve dua artırıyor. Sabrımıza, dualarımızla, kendimize de sabrımızla yardımcı olmak, dolayısıyla güçlü ve dayanıklı birer Müslüman olarak yaşamak biz Müslümanlara düşmektedir. Bizim vazifemiz. Allah bu konuda bizlere yardımcı olsun inşallah. Hadis-i şeriften çıkardığımız dersler, savaşta sabır zafere ulaşmanın temel şartıdır. Sabrın en çok lüzumlu olduğu yer düşman karşısıdır, cephedir. Sabır Allah'a güven ve güçlü bir imanın göstergesidir. İslam ahlakının en önemli noktalarından birisi sabır. Her insana, her Müslümana sabır gerekli. Cenab-ı Hak defalarca İnne Allah'a me'as sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Peygamber Efendimiz'e sabrın faziletini bildiriyor. Sabır selamettir. Sabrın sonu selamettir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sabretmeyen ise zararlara uğrar. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bu sabır ahlakını tabiat haline getirmemiz gerekiyor. İyice içselleştirmemiz, özümsememiz gerekiyor. Bu da hemen olmaz tabii ki. Bir eğitim gerekir. İnsanın nefsini buna alıştırması gerekiyor. Temrinler, alıştırmalar yapması gerekiyor. Karşısına sıkıntılar çıktıkça sabrederek, dayanarak, Allah'tan ecrini bekleyerek bu sabır hasletini kazanması, kendisine edinmesi gerekiyor. Kıymetli dinleyenler. Sabırdan sonra sıdk konusu, sadakat, doğruluk, doğru sözlülük. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve kûnû me'assâdikîn. Ey müminler, iyi iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Emirlerine titizlikle riayet edin. Haramlardan kaçının. Farzları, vacipleri, sünnetleri yapın. Ve özü sözü doğru olanlarla beraber bulun. Sadıklarla beraber olun. Bu ayet-i kerime Tebük Savaşı'na katılmayan fakat sonra tevbeleri kabul buyurulan 3 sahabi ile ilgili ayetlerden hemen sonra gelmektedir. Müslümanları imanlarında, verdikleri sözlerinde ve dinlerinde gerek niyet, gerek söz, gerekse davranış bakımından dürüst kimselerle birlikte olmaya çağırmaktadır. Sadıklar yola düştü ve Tebük seferine gittiler. O sıcağa rağmen, o zorluklara rağmen geride kalanlar ise münafıkların yanında kalmış oldular. Onlara Cenab-ı Hak diyor ki geride kalmayın, sadıklarla beraber sefere çıkın, sadıklarla beraber olun. Onlar neredeyse siz de orada olun. Cephedeyse cepheye gidin, şehirdeyse şehre gidin. Onlar dönüp geldiğini sadıklar, tabii ki sadıklarla beraber olmayanları bir sıkıntı bastı. Allah'tan af istediler, tevbeleri ertelendi. Sonra 50 gün sonra tevbeleri kabul edildi ama dünya onlara dar geldi. Dünya başlarına yıkıldı. Dolayısıyla bu sıkıntıya girmemek için devamlı sadıklarla beraber olun buyurdu Cenab-ı Hak. Bugün de öyle. Sadıklar ne iş yapıyorsa, İslam'a nasıl yardımcı oluyor, İslam'a nasıl hizmet ediyor, nasıl koşturuyorsa bizim de onlarla birlikte olmamız gerekiyor. Sıdk, sadakat, doğruluk nedir? Sözde ve özde doğruluk demektir. Sadıklar bu ayette önü sonu dikkate alınınca öncelikle Hazreti Peygamber ve ashabı anlamına gelmektedir. Peygamberimiz ve ashab sadıklar. Onlarla beraber olun. Muhammed Aleyhisselam ve ashabının yolunu izlemeye gayret eden has Müslümanlarla beraber olmak, kulun Allah saygısını artıracak, takvasını artıracak ve dolayısıyla ona dünya ahiret mutluluğunu kazandıracaktır. Doğrularla beraber olmak netice itibariyle doğruya destek vermek demektir. Ve sadıkine ve sadıkat. Doğru sözlü, doğru özlü erkek ve kadınlara Allah bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahzab suresi 35. ayet kerime. Ayet özünde, sözünde ve işinde doğru olmanın iki önemli neticesini açıklamaktadır. Geçmişteki hataların bağışlanması, mağfiret, gelecekte büyük ecir, mükafat. Bu geçmişi ve geleceğiyle en büyük güvenceye sahip olmak demektir. Sadakat, doğruluk. فَلَوْ صَدَقُ اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Allah'a karşı dürüst ve samimi davransalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Muhammed Suresi 21. ayet kerime. Hicretten sonra Medine'de Müslümanlar güçlenmeye başlayınca içlerinden bir kısmı düşmanla harp etmeye izin verilse bu konuda bir ayet gelse diye temennide bulunmuşlardı. Savaşa izin verilince kalplerinde hastalık bulunan münafıklar böyle bir durumu kendileri istememişler gibi baygın baygın baka kalmışlardı. Baştan istiyorlardı, yiğitlik taslıyorlar ama emredilince de bu sefer ölüme gidiyormuş, sürüklenerek ölüme gidiyormuş gibi baygın baygın bakmaya başlıyorlar. Halbuki onlara düşen itaat etmekten ibaret idi. Çünkü bunu kendileri istemişlerdi. Durum kesinleştikten sonra Allah'a karşı dürüst ve samimi davranmak herkesten önce kendileri için hayırlı ve iyi olacaktı. Dürüstlük özellikle önceden temenni edilen şeylerin bedeline katlanmakla ispat edilebilir. Madem bir şey söyledin artık bedeline katlanacaksın. Faydasını da ancak bu bedeli ödemeye hazır olanlar görürler. Müslümana özünde, sözünde ve işinde dürüst olmak yaraşır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık diye kaydedilir. Doğru sözlü diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya, fücura götürür. Fücur da cehenneme sürükler. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı, kezzap diye yazılır. Allah katında nasıl yazıldığımız çok önemli. Hangi sıfatla yazıldığımız. Cenab-ı Hak güzel sıfatlarla anılmayı nasip etsin kendi katında. Bu hadis-i şerifte dört mühim tabir, iki grup halinde birbirinin zıttı olarak zikredilmektedir. Sıdk, kizb, doğruluk, yalan. Bir, fücur, iyilik, kötülük. Ayrıca bunlara bağlı olarak da sıddık ile kezzap aynı şekilde birbirinin karşıtı iki vasıf ve sonuç olarak yer almalıdır. Doğru sözlü, yalancı. Sıdk sözünde ve işinde dürüst olmaktır. Kizb ise bunun tam aksi davranmaktır. Yalancı. Bir, bütün hayır ve iyilikleri ihtiva eder. Geniş. Ve el hayrul ve'se. Geniş hayır demek. Bir, Fücur ise kötülüğe meyil ve muhabbet etmek, yoldan çıkmak demek olup her çeşit şer ve fesadı ifade eder. Sıddık, sadakati, doğruculuğu, kezzap, yalancılığı adet edinmiş kişi demektir. Her iki kelime de mübalağa ifade etmektedir. Dürüstlük, üstün iyilik demek olan birre, bir ise cennete uzanan bir çizgidir. Sıdk, birre, bir cennete. Sözünde ve işinde doğru olmaya gayret edenler, Nisa suresinin 69. ayetinde belirtildiği üzere, peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye, sıddıkiyet mertebesine ereceklerdir. Doğruluğu adet edinmenin yolunu Yüce Allah Teala, Tevbe suresinin 119. ayetinde, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahip olun ve sadıklarla beraber olun fermanıyla göstermektedir. Demek ki sadıklarla beraber olursan sonunda sadık olursun. Yalan ve yalancılık her türlü kötülüğün başı olan fücura sebep olacaktır. Fücur ise cehenneme götürür. Yalancılığı adet edinenler Allah katında kezzap diye tescil edilecektir. Bu önemli bir tespit ve büyük bir uyarıdır. Bu demektir ki sahteciliğin İslam'da yeri yoktur. Doğru, dürüst, samimi, hakkaniyetli olmak. Hadisin Müslim'deki rivayetinde doğruluğu düstur edinenlerin sıddık, yalancılığı meslek edinenler ise kezzap diye yazıldığı kaydedilmektedir. Bu kayıt hadisteki teşvik ve tehdidin bilerek ve isteyerek doğrunun veya yalanın peşine düşenlere yönelik olduğunu göstermektedir. O halde daima doğruyu aramak, doğru söylemek gerekmekte, yalana ve yalancılığa asla müsamaha göstermemek lazım gelmektedir. Zira alışkanlıklar bilinçsiz hoşgörüler sonucu oluşurlar. Bilinçsiz hoşgörü sonucu alışkanlık kazanır çocuklar, yalana alışır. Kendimiz yalan alışabiliriz. Onun için Allah Teala her sözü duyduğu için, her halimizi gördüğü için dürüst olmak, sadık olmak gerekiyor. Her hayrın sebebi olan doğruluk teşvik edilmekte, her kötülüğün sebebi olan yalandan uzak kalınması istenmektedir. Yalan. Münafıkların birinci vasfı yalan. Yalan kadar insanın kalbini bozan bir şey görmedik diyor sahabiler. Yalan kadar insanın kalbini bozan başka bir şey görmedik. En çok, en hızlı, en çabuk kalbi bozan yalan. Doğrularla beraber olmak insanda takva duygusunu geliştirir. Mükafat ve ceza kulun yaptığı iyi ve kötü ameller göre söz konusu olur. Cenab-ı Hak bizleri de sadık kullarından eylesin inşallah kıymetli dinleyenler. Programımızı burada sona erdi. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.